toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi. 1. Birkaç yıl önce New York'ta soğuk bir kış sürerken, bir öğleden sonra beni Londra'ya götürecek olan uçağın kalkmasını beklediğim sırada, kendimi Metropolitan Müzesi'nin üst katındaki boş bir galeride buldum. Galeri çok aydınlıktı. Çevrede yerden ısıtma sisteminin çıkardığı huzur verici vınlama dışında hiç ses duyulmuyordu. İzlenimci ressamların tablolarına bakmaktan bıkkınlık geldiği için o zamanlar pek düşkün olduğum Amerikan usulü sıcak çikolatadan içebileceğim kafeteryanın tabelasını arıyordum ki gözüme bir tablo çarptı. Alttaki levhada tablonun 1786 sonbaharında Paris'te 38 yaşındaki Jacques Louis David tarafından yapıldığı yazıyordu. Tabloda Atina halkının ölüme mahkum ettiği Sokrates bir tas baldıran içmeye hazırlanıyor, üzüntü içindeki arkadaşları çevresini sarmış. İsa'dan önce 339 yılının ilkbaharında 3 Atina yurttaşı filozofla ilgili şikayette bulunmuş, onun yargılanmasını istemişlerdi. Filozofu şehrin tanrılarına ibadet etmemekle, dine yenilikler getirmekle ve Atinalı genç erkeklerin ahlakını bozmakla suçluyorlardı. Bunlar öylesine ağır suçlardı ki filozofa ölüm cezası verilmesini talep ediyorlardı. Sokrates olanları bilgece bir sükunetle karşıladı. Felsefesini mahkeme önünde reddetmesi için kendisine bir fırsat verilmiş olmasına karşın, toplum tarafından kabul görmesine yardım edecek olanı değil, inandığı şeyi yaptı ve Platon'un bize aktardığına göre jüri üyelerine şu cüretkâr sözleri söyledi. Soluk aldığım ve aklım başımda olduğu sürece felsefeyle uğraşmaktan, size öğütler vermekten ve tanıdığım herkese doğruyu anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Evet baylar, beni beraat ettirseniz de ettirmeseniz de, 100 kere ölmem gerekse bile bilin ki davranışlarımı değiştirmeyeceğim. Ve böylece filozof hayatının son günlerini geçirmek üzere Atina hapishanesine yollandı. Ölümü ise felsefe tarihine çok önemli bir an olarak geçti. Bu olayın öneminin bir göstergesi de onun çok sık resmedilmiş olmasıdır. 1950 yılında Fransız ressam Charles Alfonso Dresnoy, Sokrates'in Ölümü adlı tabloyu yaptı. Bu yapıt şimdi Floransa'da Palatina Galerisi'nde sergileniyor. Diderot, 18. yüzyılda Dramatik Resim Üzerine İnceleme adlı yapıtında Sokrates'in ölümünün resme taşınabilecek bir an olduğuna dikkat çekince bu olaya duyulan ilgi doruk noktasına ulaşmıştı. Jacques Louis David resmin siparişini 1786 yılında varlıklı bir parlamento üyesi ve yetenekli bir Yunan dil araştırmacısı olan Charles Michel Tourdain de Le Sablier'den aldı. Ücret hayli dolgundu. 6.000 lira peşin, 3.000 lira da resim teslim edilince ödenecekti. 16. Louis çok daha büyük bir tablo olan Horatii'nin yeminine yalnızca 6.000 lira ödemişti. Resim 1787 yılında ilk kez sergilendiğinde Sokrates'in sonunu konu alan tablolar arasında en iyisi olarak nitelendirildi. Sir Joshua Reynolds'a göre bu tablo Sistine Şapeli'nden ve Rafael'in odalarından sonra sanat adına gösterilmiş en takdire şayan çabaydı. Perikles zamanında Atinalılar bu resmi görselerdi onur duyardı. Müzedeki hediyelik eşya dükkanından 5 tane David kartpostalı satın aldım. Ve sonra Newfoundland'in bulutsuz gökyüzünü aydınlatan dolunay ışığıyla parlak yeşile dönmüş buzdan tarlalar üzerinde uçarken, bir taraftan hostesin uyuyakaldığım sırada tabağıma bırakmış olduğu renksiz akşam yemeğimi didikleyerek bu kartpostallardan birini inceledim. Kartpostalın üzerindeki resimde Platon yatağın ayak ucunda oturmuş, devletin adaletsizliğine sessizce tanıklık ediyor. Hemen yanında bir kalem ile bir parşömen tomarı görülüyor. Sokrates öldüğü zaman Platon 29 yaşındaydı. Ama David onu kır saçlı, ciddi görünümlü yaşlı bir adam olarak resmetmiş. Sokrates'in karısı Kısantipe, gardiyanlar eşliğinde hapishane hücresinden dışarı çıkarılıyor. Sokrates'in 7 arkadaşı farklı biçimlerde matem tutarken resmedilmiş. Sokrates'in en yakın dostu Kritonsa filozofun yanına oturmuş, ona bakıyor, bağlılığı ve endişesi gözlerinden okunuyor. Filozof, bir atletinkini andıran kol kasları ve gövdesiyle dimdik oturmuş. Yüzünde ne bir korku ne de bir pişmanlık var. Atinalıların onu budala ilan etmesi inançlarını sarsmamış. Aslında David, Sokrates'i zehri yudumlarken resmetmek istemiş ama şair Andre Çiner, filozofu bir taraftan hayatını sona erdirecek olan zehir dolu tasa sükunetle uzanır, bir taraftan da bir felsefi mesele üzerine son cümlelerini yazarken resmetmesini önererek bunun dramatik gerilimi artıracağını ve filozofun hem Atina'nın yasalarına itaat ettiğini hem de kendi içinden gelen çağrılara sadakat göstereceğini vurgulayacağını söylemiş. Resimde üstün bir insanın son dakikalarında bile bir şeyler öğretmeye çalıştığına tanıklık ediyoruz. Belki de kartpostaldaki resmin beni bu kadar çok etkilemesinin nedeni, burada resmedilen davranışla benimki arasında tam bir zıtlık olmasıydı. Sohbetlerde tercihim doğruyu söylemektense başkalarının benden hoşlanmasını sağlamak oluyordu. Karşımdakini memnun etme arzum yüzünden çocuğunun okul müsameresini seyreden bir veli gibi sıradan esprilere gülüyordum. Tanımadığım insanlara karşı otelin zengin müşterilerine selam verirken onlara yaranmaya çalışan bir kapıcının yılışık tavrını takınıyor, istisnasız herkes tarafından sevilmeyi istemek gibi hastalıklı bir arzudan kaynaklanan o salyalı coşkuyu yaşıyordum. Bir topluluk içindeyken çoğunluk tarafından kabul gören fikirleri sorgulamaya kalkmıyordum. Alanlarında otorite olmuş kişilerin onayını almaya çalışıyor, onlarla karşılaştıktan sonra da acaba beni beğendiler mi diye endişelenip duruyordum. Gümrük kontrolünden ya da polis arabalarının yanından geçerken, üniformalı memurların benimle ilgili iyi şeyler düşünmelerini istiyordum gizliden gizliye. Oysa filozof, toplum tarafından kabul görmediği ve devlet onu suçlu bulduğu halde dize gelmemişti. Başkaları onunla ilgili şikayette bulunduğu için düşüncelerini değiştirmemişti. Üstelik kendine olan güveni, kibrinden, saldırgan mizacından ileri gelmiyor. Felsefi temellere dayanıyordu. Onaylanmadığı zaman kendine olan güvenini histerik bir biçimde değil, akılcı temellere oturarak yansıtmasını sağlayacak düşüncelerle donatmıştı felsefe Sokrates'i. O gece buzla kaplı topraklar üzerinde uçarken, insan aklının bu denli bağımsız olabileceği düşüncesi bana ilham ve coşku verdi. Toplum tarafından onaylanan davranış biçimlerine ve fikirlere doğru tembelce meyletmekten başka şeyler de yapabileceğimi düşündürdü bana. Sokrates'in yaşamı ve ölümü beni akılcı bir şüpheliğe davet ediyordu. Daha genel bakıldığında Yunan filozofun simgesi olduğu bu mesele beni ilk bakışta hem çok büyük hem de gülünç diye nitelendirilebilecek bir göreve çağırıyordu. Felsefe yoluyla bilgi olmaya. Tarih boyunca filozof diye anılan bütün düşünürler kuşkusuz birbirlerinden çok farklıydılar. Aslında aralarındaki görüş farklılıkları o denli büyüktü ki, bütün bu insanlar bir kokteylde bir araya toplanacak olsalardı, birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadıkları gibi birkaç kadehten sonra gırtlak gırtlağa gelirlerdi. Ama buna karşın aralarına yüzyıllar girdiği halde ortak yanları olan birkaçını ötekilerden ayırmak mümkündü. Bunlar felsefe sözcüğünün Yunanca köklerinde kendini açığa vuran philo, sevgi, sophia, bilgelik, felsefi anlayışa çok da abartıya kaçmayan bir sadakatle bağlı, en tarifsiz acılarımızın nedenleriyle ilgili teselli edici, pratik birkaç şey söyleme konusunda hevesli kişilerdi. İşte bana ancak bu adamlar yardım edebilirdi. 2. Kişinin şüphe uyandırmamak ve dışlanmamak için nasıl davranması gerektiğine ilişkin olarak her toplumun kendine göre anlayışları vardır. Bunlardan bazıları kanunlarda açıkça dile getirilir. Bazıları ise sağduyu diye tanımlanan, ahlaka ve gündelik yaşama ilişkin yargılar bütünü içinde saklıdır. Sağduyu, nasıl giyinmemiz, maddi açıdan hangi değerleri edinmemiz, kimlere saygı duymamız, hangi etiketlerin peşinden koşmamız ve nasıl bir aile hayatı sürmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendirir. Herkesce kabul görülen bu düzeni sorgulamaya başlamak, garip, hatta saldırgan diye nitelenmemize yol açacaktır. Sağduyunun sorulardan bu denli uzak tutulmasının nedeni, sağduyu içinde barınan yargıların yakından incelenemeyecek kadar hassas olduğu yolundaki yaygın kanıdır. Örneğin sıradan bir sohbette, toplumumuzun değer yargılarına göre çalışmanın amacı nedir diye sormak pek de kabul edilebilir bir şey değildir. Yeni evli bir çiftten verdikleri kararın altında yatan nedenleri ayrıntılı biçimde anlatmalarını istemek, tatilcilere bu yolculuğa niçin çıktıkları konusunda sorular sormak da hoş değildir. Antik Yunanların da bizim gibi değer yargıları vardı. Onlar da kendi değerlerine bizim kadar sıkı sıkıya bağlıydılar. Bir hafta sonu Bloomsbury'de bir sahafta eski kitaplara bakarken çocuklar için yazılmış bir tarih kitapları dizisine rastladım. Kitapların içi resimlerle, hoş çizimlerle doluydu. Dizide Bir Mısır Kentini Tanıyalım, Şatoları Tanıyalım gibi adlar taşıyan kitaplar yer alıyordu. Ben zehirli bitkiler konusunda hazırlanmış bir ansiklopediyle birlikte bu dizinin ilk kitabını satın aldım. Bir Antik Yunan Kentini Tanıyalım. Kitapta İsa'dan önce 5. yüzyılda Yunanistan'da hangi giysileri giymenin normal kabul edildiğine ilişkin bilgiler verilmişti. Ayrıca Yunanların aşk tanrısı, av ve savaş tanrısı, tarım, ateş ve deniz tanrısı gibi pek çok tanrıya inandıklarından söz ediliyordu. Yunanlar herhangi bir girişimde bulunmadan önce tapınakta ya da evlerin içinde küçük bir ibadet alanında tanrılara dua ediyor, onlara hayvanlar kurban ediyorlardı. İbadet pahalı işti. Athena için bir inek, Artemis ve Afrodit için bir keçi, Asklepios için bir horoz kesmek gerekiyordu. Yunanlar için köle sahibi olmak normaldi. İsa'dan önce 5. yüzyılda yalnızca Atina sınırları içinde 8.000 ila 100.000 köle vardı. Yani özgür olan her 3 kişiye bir köle düşüyordu. Yunanlar çok da asker ruhluydular. Savaş alanında kahramanlık onlar için çok önemliydi. Kişinin gerçek bir erkek olduğunu kanıtlaması için düşmanının kellesini uçurmayı bilmesi gerekiyordu. İkinci Pers Savaşı zamanında yapılmış bir tabakta Atinalı bir askeri bir Pers savaşçısının kariyerini sona erdirirken görüyoruz. İşte bu resim o zamanlar bir askerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgi veriyor bize. Kadınlar kocalarının ve babalarının boyunduruğu altında yaşıyorlardı. Politikada ya da toplumsal yaşam içinde yerleri yoktu. Ne mirası ortak ne de para sahibi olabiliyorlardı. 13-14 yaşlarında evlendiriliyorlardı. Kocaları babaları tarafından duygusal olarak kendilerine uygun olup olmadığı düşünülmeksizin seçiliyordu. Bu sayılanlardan hiçbiri Sokrates'in çağdaşlarına şaşırtıcı görünmezdi. Asklepios için neden horoz kurban ettikleri ya da erdemli olmak için bir adamın neden ille de birini öldürmesi gerektiği sorulsa kafaları karışır, öfkelenirlerdi. Bu soruları sormak onlara göre neden kıştan sonra bahar geldiğini ya da buzun niçin soğuk olduğunu sormak kadar ahmakçaydı. Ancak yalnızca başkalarının düşmanca tavırları değildir bizi mevcut düzeni sorgulamaktan alıkoyan. Şüphe duyma yeteneğimiz içimize yerleşmiş bir inanç tarafından da baltalanabilir. Toplum tarafından kabul gören davranış biçimlerinin sağlam bir temele dayandığına inanırız. Bu sağlam temeli kendimiz görmesek de böyle bir temel mutlaka vardır. Çünkü çok sayıda insan bu temel üzerine kurulmuş olan düzene uygun davranmaktadır. Toplumun baştan beri korkunç bir hata yapıyor olması, üstelik bu hatayı bir tek bizim fark etmiş olmamız imkansız gibi gelir bize. Şüphelerimizi bastırıp sürüyü takip ederiz. Çünkü kendimizi o zamana kadar su yüzüne çıkmamış, kabul edilmesi zor hakikatleri bulup çıkaran bir önder olarak göremeyiz. Şimdi filozofun hayatına bir bakalım. Belki ancak o bizim bu alçak gönüllükten biraz olsun kurtulmamıza yardım edebilir. 3. Hayatı. İsa'dan önce 469 yılında Atina'da doğdu. Babası Sopronikos'un heykeltıraş, annesi Fanarete'nin de ebe olduğu söylenir. Sokrates gençliğinde filozof Arkelios'un öğrencisi oldu. Sonra da düşüncelerinin hiçbirini yazıya geçirmeden felsefe yapmaya başladı. Verdiği felsefe derslerinden para talep etmediği için yoksul düştü. Ama mal mülk edinme kaygısı zaten hiç yoktu. Bütün yıl aynı giysi üstünden çıkarmıyor, neredeyse her zaman çıplak ayak dolaşıyordu. Ayakkabıcıları sinir etmek için dünyaya geldiğini söyleyenler bile vardı. Öldüğünde evli ve 3 erkek çocuk babasıydı. Karısı Ksantipe'nin huysuzluğu dillere destandı. Niçin böyle bir kadınla evlendiği sorulduğunda, filozof at terbiyecilerinin en huysuz atlarla çalışması gerektiğini söylerdi. Zamanının çoğunu evin dışında, Atina'nın halka açık alanlarında arkadaşlarıyla söyleşerek geçirirdi. Arkadaşları onun bilge kişiliğine ve mizah yeteneğine hayrandı. Ama herhalde çok az kişi dış görünüşüne hayran olabilirdi. Kısa boylu, sakallı ve keldi. Acayip, sanki yuvarlanmış gibi bir yürüyüşü vardı. Onu tanıyanlar yüzünü çok çeşitli şeylere benzetiyorlardı. Bir akrebe, bir satire ya da bir soytarıya. Burnu yassı, dudakları kalındı. Pörtlek ve şiş gözlerini, çalı gibi karmaşık kaşları gölgeliyordu. Yine de en garip özelliği şuydu. Farklı sınıflardan, farklı yaş ve meslek gruplarından Atinalıların yanına yaklaşıp, kendisini biraz garip bulacaklarını, hatta sinirlenebileceklerini düşünmeden onlara damdan düşer gibi, niçin herkes tarafından doğru kabul edilen şeylere inandıklarını ve hayatın anlamının onlara göre ne olduğunu soruyor, sorusuna açık ve net yanıtlar vermelerini istiyordu. Bu davranış karşısında şaşkınlığa düşen generallerden biri şöyle diyor: "İnsan ne zaman Sokrates'le karşılaşsa, onunla sohbet etmeye başlasa hep aynı şey oluyor. Önce siz bambaşka bir konudan söz etmeye başlıyorsunuz. Sonra Sokrates sizi yönlendirerek istediği yere çekiyor, en sonunda da tuzağa düşürüp şimdiki yaşam biçiminiz ve geçmiş yaşamınızla ilgili ayrıntılı bilgiler edinmeden, yaşamınızı her açıdan didik didik incelemeden sizi bırakmıyor." Bu alışkanlığı bağlamında iklimden ve kent planlamasından da yardım gördüğü söylenebilir. Atina yılın 6 ayı sıcaktı. Dolayısıyla insanlarla ev ortamı dışında resmi bir tanıştırma olmaksızın sohbetler yapabilme olanağı fazlaydı. Kuzey bölgelerinde loş, duman altı kulübelerin balçıkla sıvanmış duvarları arasına sıkışıp kalmış etkinlikler için burada cömert Atina semalarından başka bir şeye gereksinim duyulmuyordu. Agora'da, boyalı avluda ya da Zeus Eleutherios avlusunda sütunlar arasında gezinmek ve akşama doğru öğle vaktinin hayhuyundan da gecenin huzursuzluğundan da uzak o özel saatlerde yabancılarla konuşmak adettendi. Kent büyük olduğu için çok da şenlikliydi. Atina'da ve Atina limanında yaklaşık 240 bin kişi yaşıyordu. Kentin bir ucundan öteki ucuna, yani Pire'den Ege kapısına yürümek bir saatten fazla zaman almıyordu. Burada yaşayanlar tıpkı bir okuldaki öğrenciler ya da bir düğündeki davetliler gibi kendilerini birbirlerine çok yakın hissediyorlardı. Yani sokağın ortasında yabancılarla sohbete başlayanlar yalnızca deliler ve ayyaşlar değildi. Eğer var olan düzeni sorgulamaktan kaçınıyorsak, bunun nedeni içinde yaşadığımız kentin iklimi ve büyüklüğü bir yana, toplum tarafından kabul gören her şeyin doğru olduğunu düşünmemizdir aslında. Çıplak ayaklı filozofsa, toplum tarafından benimsenen her şeyin anlamlı olup olmadığına ilişkin bir sürü soru sormuştu. Sağduyu kuralı. Pek çok kişi bu soruları kafa karıştırıcı buluyordu. Bazıları onunla alay ediyordu, hatta birkaçı onu öldürebilirdi. İlk kez İsa'dan önce 423 yılında Dionysos Tiyatrosu'nda sahnelenen Bulutlar adlı oyununda Aristofanes, altında yatan mantığı iyice ölçüp tartmadan sağduyuyu kabul etmek istemeyen filozofun bir karikatürünü sunuyordu Atinalılara. Sokrates'i canlandıran oyuncu sahneye uzun bir sopanın ucunda sallanan sepet içinde çıkıyordu. Çünkü söylediğine göre kafası yüksek yerlerde daha iyi çalışıyordu. Zamanını o denli önemli meselelere vakfediyordu ki yıkanmaya ya da ev işleriyle uğraşmaya vakit bulamıyor, bu yüzden leş gibi kokan bir giysiyle dolaşıyor, evi haşerelerle kaynıyordu. Ama olsun, o hayatın çok daha önemli yanlarına ilişkin soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyordu. Bir pire zıpladığında kendi boyunun kaç katı kadar yüksekliğine ulaşabilirdi? Sivrisinekler vızıldarken ağızlarını mı yoksa anüslerini mi kullanıyordu? Aristofanes, Sokrates'in bu sorularını yanıtlamaktan kaçınmış olsa da herhalde seyirci soruların yerinde olduğunu düşünüp keyiflenmiştir. Aristofanes entelektüellere çok bilindik bir eleştiri getiriyordu. Entelektüeller sordukları sorularla akla uygun görüşlerden iyice uzaklaşıyor, oysa meseleleri sistemli biçimde analiz etmeyi hiç öğrenmemiş kişiler her şeyi daha bütünlüklü bir biçimde kavruyordu. Oyun yazarı ile filozofu birbirinden ayıran şey, sıradan açıklamaların yeterli olup olmadığına ilişkin düşünceleriydi. Aristofanes'e göre aklı başında insanlar, pirelerin kendi boylarından çok daha yükseğe sıçradığını, sivrisineklerin şuralarından ya da buralarından vızıldadığını bilerek huzur içinde yaşarken, Sokrates sağduyuyla ilgili manik bir şüpheye kapılıyor, sapkın bir açlıkla kafasının içini karmakarışık ama boş soru ve yanıtlarla dolduruyordu. Bu itham karşısında Sokrates herhalde şu yanıtı verirdi. Pirelerin fazlaca bir rol oynamadığı bazı durumlarda sağduyuyla hareket etmek istiyorsak meseleyi daha derinden sorgulamalıyız. Pek çok Atinalıyla yaptığı kısa sohbetlerde sonunda Sokrates nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği konusunda ortaya atılan herkesçe benimsenmiş görüşlerin yani çoğunluk tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilen ve normal diye nitelenen görüşlerin bu görüşleri dile getiren kişilerin kendine güvenlerine bakılırsa asla tahmin edemeyeceğimiz kadar yetersiz kaldığını görmüştü. Aristofanes'in umduğunun aksine Sokrates'in konuştuğu bu kişiler ne dediklerini pek de biliyor gibi görünmüyorlardı. İki konuşma. Platon'un Lakes'te anlattığına göre filozof Atina'da bir öğleden sonra iki saygıdeğer generalle Nikias ve Lakes'le karşılaşır. Bunlar Mora Savaşı'nda Sparta ordularına karşı savaşmış, şehrin büyüklerinin saygısını, gençlerin ise hayranlığını kazanmış generallerdir. Daha sonra ikisi de birer savaşçı olarak ölürler. Lakes, İsa'dan önce 418 yılında Mantina Savaşı'nda, Nikias da İsa'dan önce 413 yılında talihsiz bir Sicilya seferi sırasında. Ne yazık ki Porseleri günümüze ulaşmamış ama Parthenon tapınağının duvarlarını süsleyen bir kabartmada görülen bu iki atlıya bakarak generallerin savaşırken neye benzediklerini belki hayal edebiliriz. Generaller sağduyulu bir fikir ortaya atarlar. Onlara göre cesur olmak için kişinin orduda yer alması, savaşta ilerleyip düşmanları öldürmesi gerekmektedir. Ancak generallerle açık havada sohbet etmekte olan Sokrates, onlara birkaç soru daha sormadan edemez. Sokrates: Cesaretin ne olduğunu tanımlamaya çalışalım Lakes. Lakes: İnan bana Sokrates, bu hiç de zor değil. Eğer bir adam saflarda kalıp düşmanla yüz yüze geldiği halde hala kaçıp gitmiyorsa, onun cesur biri olduğuna inanabiliriz. Fakat Sokrates, İsa'dan önce 479 yılında yapılan Platya Savaşı'nda Spartalı başkomutan Pausanias komutasındaki Yunan birliklerinin önce geri çekildiğini ama daha sonra Mardonius komutasındaki Pers ordusunu cesaretle geri püskürttüğünü hatırlar. Sokrates: Duyduğuma göre Platya Savaşı'nda Spartalılar Perslerle karşılaşmış ama saflarda kalıp düşmanla savaşmak istemedikleri için geri çekilmişler. Persler de safları aşıp peşlerine düşmüşler. Ama sonra Spartalılar süvariler gibi arkalarından dolaşarak savaşın o bölümünde zafer kazanmışlar. Bir kez daha düşünme gereği hisseden Lakes, bu defa başka bir sağduyulu fikir ortaya atar. Cesaret aslında bir işin peşini bırakmamak demektir. Sokrates de bunun bazı durumlarda kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtir. Gerçek cesareti çılgınlık halinden ayıran başka bir öğe vardır. Nihayet Lakes'in arkadaşı Nikias, Sokrates'in yönlendirmesiyle cesaretin mutlaka bilgiyle iyi ve kötünün ne olduğuna ilişkin bir bilinçle harmanlanması gerektiğini, üstelik yalnızca savaş alanıyla sınırlı kalmadığı sonucuna varır. Yalnızca kısa bir açık hava sohbetinde bile çok hayranlık duyulan bir Atina erdeminin tamamına ilişkin olarak pek çok yetersizlik ortaya çıkmıştı. Herkes tarafından kabul gören bu tanımda savaş alanı dışında da cesaret gösterilebileceği ve cesur davranmak için sebatla birlikte bilginin de kullanılması gerektiği dikkate alınmamıştı. Mesele çok basit gibi görünebilir ama aslında sonuçları açısından çok da önemli olabilir. Eğer bir generale ordusuna geri çekilme emri vermenin tek mantıklı manevra bu olsa dahi korkakça bir davranış olduğu öğretilmişse, bu yeni tanım onun seçeneklerini artırmakla kalmayacak. Kendisine yöneltilecek eleştirilere karşı kendini savunmasını da olanaklı kılacaktır. Platon'un Menon adlı yapıtında Sokrates yine herkes tarafından kabul gören bir fikrin doğruluğundan adı gibi emin olan biriyle sohbet etmektedir. Menon, Teselya'da yaşayan çok varlıklı bir aristokrattır. O sırada Atina'yı ziyaret etmektedir ve paranın erdemle yakından ilgili olduğu fikrini savunmaktadır. Erdemli olabilmek için, diye anlatır Menon Sokrates'e, insan çok zengin olmalı. Menon'a göre yoksulluk bir kader değildir. Bir kazadan ya da talihsizlikten kaynaklanamaz. Yoksulluk mutlaka kişinin kendi başarısızlığının bir sonucudur. Yazık ki elimizde Menon'un da bir portresi yok. Ama Atina'daki bir otelin lobisinde oturmuş, Yunanistan'da yayımlanan bir erkek dergisini karıştırırken, Menon'un ışıklandırılmış havuzun içinde şampanya içmekte olan bu adama benziyor olabileceğini düşündüm. Erdemli adam diye devam eder Menon, kendinden emin bir tavırla. Çok iyi şeyler satın alabilecek kadar zengin olan adamdır. Sokrates ona da birkaç soru yöneltir. Sokrates: İyi şeylerden kastın sağlık ve refah mı? Menon: İyi şeyler derken altın ve gümüş sahibi olmayı, devlet yönetiminde yüksek rütbeli, onurlu bir görevde bulunmayı kastediyorum. Sokrates: İyi diye nitelediğin şeyler yalnızca bunlar mı? Menon: Evet, yani bu türden bir sürü başka şey. Sokrates: Sahip olma sözcüğüne dürüst ve doğru yoldan gibi başka sözcükler de eklemek ister misin? Yoksa senin için dürüst olup olmamak fark etmez mi? Bütün bu saydıkların dürüstçe edinilmemiş olsa sen bunları edinen kişiye yine de erdemli der miydin? Menon: Tabii ki hayır. Sokrates: Demek dürüstlük, sükunet ya da hürmet hangi erdem olursa olsun mutlaka altın ya da gümüş sahibi olmakla ilgili öyle mi? Aslında eğer doğru yoldan dürüstçe edinilmesi mümkün değilse altın ve gümüş edinmeyi başaramamak erdemin ta kendisidir. Menon: Öyle görünüyor. Sokrates: Demek ki bu tür şeylere sahip olmak onlara sahip olmamaktan daha erdemli bir şey değil. Menon: Vardığın sonuç galiba kaçınılmaz. Birkaç dakika içinde Menon, erdemli olmak için ille de zengin ve nüfuzlu olmak gerekmediğini, hatta bunların erdemli olmak için yeterli olmadığını anlamıştı. Zengin insanlara hayranlık duyabilirdi ama bu onların sahip oldukları şeyleri nasıl edinmiş olduklarına bağlıydı. Öyleyse yoksulluk da kişinin ahlaki değerini yansıtamazdı. Varlıklı olmak erdemli olmanın bir şartı değildi. Bu nedenle zengin bir adam pek çok şeye sahip olduğu için erdemli olduğu sonucunu çıkaramazdı. Benzer biçimde yoksul birinin de yoksulluğunu ahlaki açıdan eksik oluşuna bağlaması için bir neden yoktu. Başkaları bilmiyor olabilir. Bu iki sohbetin konuları biraz eskimiş olabilir. Ama bu konuşmalardan çıkarılabilecek sonuçlar hiç de eskimiş sayılmaz. Başkaları hatalı olabilir. Önemli konumlara gelmiş kişiler bile olsalar. Büyük çoğunluk tarafından yüzyıllardır kabul görmüş inançları dile getiriyor bile olsalar. Bunun nedeni de çok basit. Çünkü bu insanlar inandıkları şeylerin mantıklı olup olmadığını hiç gözden geçirmemişlerdir. Menon'un ve generallerin sahip oldukları fikirler sağlam bir temele dayanmıyordu. Çünkü onlar herkesce kabul görmüş normları mantıklı olup olmadıklarını sorgulamadan benimsemişlerdi. Sokrates nedenle pasif davrandıklarını onlara daha iyi anlatabilmek için sistemli biçimde düşünmeksizin bir yaşam sürdürmenin teknik ayrıntıları dikkate almadan, hatta bunlarla ilgili en ufak bir fikre bile sahip olmadan çömlekçilik ya da ayakkabıcılık mesleğine soyunmaya benzediğini söyledi. İyi bir çömlek ya da ayakkabı yapmak yalnızca sezgiyle olacak bir iş değildi. Öyleyse çok daha karmaşık olan yaşamı sürdürme işi nasıl olur da öncüller ya da hedefler üzerine bir an bile kafa yormaksızın yürütülebilirdi? Bunun nedeni belki de yaşamımızı sürdürmenin çok da karmaşık bir şey olmadığına inanmamızdır. Bazı şeyleri yapmak dışarıdan bakıldığında çok zor görünür gözümüze. Bazı şeyleri yapmaksa nedense basit. Nasıl yaşamak gerektiği konusunda sağlam görüşlere sahip olmak ikinci kategoriye giriyor. Çömlek ya da ayakkabı yapmaksa birinciye. Çömlek yapmak gerçekten de zor bir işti. Önce şehrin 7 mil uzağındaki Kalyos burnundan çıkarılan çamur halindeki toprağın Atina'ya getirilmesi. Dakikada 50 ila 150 dönüş yapan çarkın üzerine yerleştirilmesi gerekiyordu. Çarkın dönüş hızı yapılacak çömleğin çapıyla ters orantılıydı. Çömleğin çapı ne kadar darsa çark o kadar hızlı dönecekti. Sonra süngerle silme, kazıyarak çömleğin dış yüzünü temizleme, fırçalama ve kulp yapma işlemleri geliyordu. Daha sonra çömlek, potasyum hidratla karıştırılmış çamurdan elde edilen siyah yoğun bir cilayla kaplanıyor, yani sırlanıyordu. Sır kuruyunca çömlek bir fırına konuluyor, fırının hava deliği açık bırakılmak suretiyle 800 santigrat derece ısıda pişiriliyordu. Çamur sertleşerek demir okside dönüşüyor, çömlek koyu kırmızı bir renk alıyordu. Bunu takiben çömlek, bu defa da 950 santigrat derecelik ısıda pişiriliyor, ancak bu kez fırının hava deliği kapatılıyor ve nem vermesi için fırının içine ıslak yapraklar konuyordu. Bu işlemlerin sonucunda çömlek gri siyah bir renk alıyor, üzerindeki sırsa madeni siyah bir renge kavuşuyordu. Birkaç saat sonra fırının hava deliği yeniden açılıyor, yapraklar dışarı alınıyor ve ısı 900 santigrat dereceye kadar düşürülüyordu. Çömleğin üzerindeki sır siyah renkte kalırken, çömlek ilk fırınlandığı zamanki kırmızı rengini yeniden kazanıyordu. Hiç tereddüt etmeden kendi çömleklerini yapmak üzere yalnızca birkaç Atinalı'nın harekete geçmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Çömlekçilik gerçekten zor bir işmiş gibi görünüyor. Ne yazık ki doğru dürüst bir ahlak anlayışı edinmek hiç de öyle görünmüyor. Aslında bu iş dışarıdan bakıldığında çok basit gibi görünen ama doğası gereği hayli karmaşık olan etkinlikler kategorisi içinde ele alınabilir. Sokrates bu karmaşık yapıya gereken saygıyı göstermeyen, görüşlerini formüle etmek için bir çömlekçinin sarf ettiği kadar dikkati bile sarf etmeyen ama nedense kendine çok güvenen insanlar karşısında cesaretimizin kırılmaması gerektiğini söylüyor. Çok aşikar, çok doğal diye nitelenen şeylerin gerçekten öyle olduğuna çok az rastlanır. Bu bilinç şunu düşünmeye sevk etmeli bizi. Aslında yaşam göründüğünden çok daha esnek. Çünkü yaygın görüşler genelde hatasız çıkarımlar değil. Yüzyıllardır sürüp gelen entelektüel karmaşa sonucunda bugünkü konumlarına geldiler. Belki de şimdiki konumlarında olmaları için iyi bir neden yoktur, kim bilir. Kendimiz için düşünmek. Filozof bize yalnızca başkalarının hatalı olabileceğini göstermekle kalmıyor. bir deneyin doğru olduğuna kendi kendimize karar vermemize yarayacak basit bir yöntem sunuyor. Pek az filozof düşünerek yaşamaya başlamak için bu kadar az şeyin gerekli olduğunu düşünür. Sokrates'e göre bunu yapabilmek için yıllarca eğitim almamız ve çok fazla boş vaktimiz olması gerekmez. Meraklı, zihnindeki taşları yerli yerine oturtabilmiş ve sağduyuya uygun olduğu iddia edilen bir düşünceyi gözden geçirmek isteyen herkes, Sokrates'in yöntemini izleyerek sokakta yürürken bir arkadaşıyla bu konuda bir sohbete başlayabilir ve sonunda yarım saatten kısa bir zaman içinde bir ya da iki çarpıcı sonuca ulaşabilir. Sokrates'in sağduyu sorgulama yöntemine Platon'un ilk ve hatta daha sonraları kaleme aldığı diyaloglarda rastlanabilir. Çünkü bu yöntemde tutarlı basamaklarla ilerlemek söz konusudur. Ve aslında bu yöntemi yemek tarifi ya da bir kılavuz kitap diliyle de rahatça ifade ederek herkesin kabul etmemizi istediği ya da içten içe karşı çıkmak istediğimiz bir görüş için uygulayabiliriz. Bunu yaparken filozofa haksızlık ettiğimizi düşünmemize de gerek yok. Yönteme göre bir ifadenin doğru olup olmadığını anlamak için bu ifadenin çoğunluk tarafından kabul görüp görmediğine ya da önemli insanlar tarafından çok uzun bir zamandır benimsenmiş olup olmadığına bakamayız. Doğru ifade mantıksal olarak bir çelişkiye yol açmayacak ifadedir. Eğer tersi kanıtlanamıyorsa bir ifade doğru kabul edilir. Eğer tersi kanıtlanabiliyorsa bu ifadeyle yansıtılan görüşe kaç kişi inanırsa inansın, İfade yanlıştır ve biz de bu görüşle ilgili bir şüpheye kapıldığımız için haklı çıkmış oluruz. Sokrates'in düşünme yöntemi. 1. Sağduyuya uygun diye nitelenen bir görüşü yansıtan bir ifade seçin. Cesaret savaşta geri çekilmemeyi gerektirir. Erdemli olmak varlıklı olmayı gerektirir. 2. Bu görüşü dile getiren kişinin kendine güveniyor ve bu görüşün doğruluğuna inanıyor olmasını bir süreliğine bir kenara bırakarak ifadenin yanlış olduğunu varsayın. İfadenin doğru olmayacağı durumlar ya da bağlamlar bulmaya çalışın. Kişi savaşta geri çekilmesine karşın cesur olabilir mi? Kişi savaş alanını terk etmediği halde cesaretten yoksun olabilir mi? Kişi parasız olduğu halde erdemsiz olabilir mi? Kişi parasız olduğu halde erdemli olabilir mi? 3. Eğer bir istisna bulabildiyseniz yapılan tanım yanlıştır ya da en azından eksiktir. Kişinin cesur olduğu halde geri çekilmesi mümkündür. Kişinin geri çekilmediği halde cesaretten yoksun olması mümkündür. Kişinin parası olduğu halde sahtekarın teki olması mümkündür. Kişinin parasız olduğu halde erdemli olması mümkündür. 4. Şimdi başlangıçta kullandığınız ifadeye nüanslar eklemeli ve ifadeyi istisnaları da kapsayacak hale getirmelisiniz. Kişi hem savaşta geri çekilerek hem de ilerleyerek cesaret gösterebilir. Parası olanlar ancak bu parayı erdemli yollarla kazandılarsa erdemli diye nitelendirilebilirler. Parası olmayanlarsa, hem erdemli olup hem para kazanmanın mümkün olmayacağı şartlar altında yaşıyorlarsa, erdemlidirler. 5. Eğer iyileştirmiş olduğunuz ifadelerle ilgili başka istisnalar bulabiliyorsanız, süreci yineleyin. Tersini ispat edemeyeceğimiz ifadeler doğrudur. Tabii eğer insanoğlunun böyle bir doğruya ulaşması mümkünse, insan ancak bir şeyin ne olmadığını anlamak suretiyle, onun tam olarak ne olduğu bilgisine yaklaşabilir. 6. Aristofanes'in örtük biçimde ifade etmek istediği ne olursa olsun, düşüncenin ürünü, sezginin ürününden daha üstündür. Tabii felsefe yapmadan da doğruya ulaşmak mümkündür. Sokrates'in yöntemini uygulamasak da, parasız insanların hem para kazanıp hem erdemli olmanın mümkün olmadığı şartlar altında yaşıyorlarsa erdemli diye nitelendirilebileceklerini ya da insanın savaşta geri çekilmesine karşın cesur olabileceğini fark edebiliriz. Ancak o zaman bizimle aynı fikirde olmayanlara nasıl yanıt vereceğimizi bilemeyebiliriz. Tabii sunduğumuz görüşte mantıksal olarak karşı çıkacak bir yan olup olmadığını önceden düşünüp tartmadıysak. Etkili kişiler, erdemli olmak için paranın kesinlikle gerekli olduğu ya da savaşta geri çekilenlerin feminen olduğu konusunda ısrar edip bizi bastırabilirler. Bize güç kazandıracak karşı argümanlardan, örneğin Platia Savaşı, ahlaki açıdan kokuşmuş bir toplumun zenginliği, yoksunsak, boynumuzu bükerek ya da ters ters, bence ben haklıyım demekten başka çaremiz yoktur. Tabii haklı olduğumuzu da asla kanıtlayamayız. Sokrates'e göre kişinin kafasında doğru bir düşünce olduğu halde, bu kişi kendisine yöneltilen itirazlara mantıklı biçimde yanıt verecek bilinçten yoksunsa, bu kişinin düşüncesi doğru düşüncedir. Sokrates bilgiyi doğru düşünceden üstün tutar. Çünkü bilgi sahibi olmak, yalnızca bir şeyin niçin doğru olduğunu bilmek değil, aynı zamanda öteki seçeneklerin niçin yanlış olduğunu da bilmek demektir. Filozof doğrunun bu iki biçimini, büyük heykeltıraş Dadalus'un güzel heykellerinden örnek vererek açıklar. Sezgi yoluyla elde edilen doğru, bir kaide üzerine herhangi bir destek kullanılmaksızın oturtulmuş bir heykele benzer. Sert bir rüzgar bu heykelin devrilmesine yol açabilir. Öte yandan, nedenlerini ve ona getirilebilecek karşı argümanları bilirsek, doğru olanı destekleyip onu daha da güçlendirmiş oluruz. O zaman bu argüman, teller yardımıyla yere sabitlenmiş bir heykele benzeyecektir. Kısacası Sokrates'in düşünme yöntemi sayesinde biz de düşünceler üretebilir, bir fırtınayla karşılaşsak bile kendimizi tam anlamıyla güvende hissedebiliriz. Yetmişinci yaşını sürerken Sokrates bir kasırganın içinde buldu kendini. Üç Atinalı, şair Melitus, politikacı Anitus ve hatip Likon, onun tuhaf ve kötü ruhlu bir adam olduğuna karar vermişlerdi. Onun şehrin tanrılarına ibadet etmediğini, Atina'nın toplumsal düzenini bozduğunu ve genç adamları babalarına karşı kışkırttığını iddia ediyorlardı. Filozofun susturulması, hatta belki öldürülmesi gerektiğine inanıyorlardı. Atina kentinde doğruyu yanlıştan ayırmak için belli bir yasal işleyiş söz konusuydu. Helias mahkeme binası Agora'nın hemen güneyindeydi. Bu büyük binanın içinde bir tarafta jürinin oturması için tahta sıralar, sıraların karşısında da davacının ve savunmanın yer alacağı bir platform bulunuyordu. Davaya önce davacının konuşmasıyla başlanıyor, sonra savunmanın konuşması dinleniyordu. 200 ila 2500 kişiden oluşan jüri de hangi iddianın doğru olduğuna karar veriyor, jüri üyeleri kararlarını oy pusulalarını kullanarak ya da ellerini kaldırarak açıklıyorlardı. Bir tarafı destekleyen kişilerin sayısına bakarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme yöntemi, Atina'nın politik ve yasal yaşamında hep kullanıla gelmiş bir yöntemdi. Atinalı bütün erkekler, yani yaklaşık 30 bin kişi, ayda 2-3 kere Agora'nın güneybatısında kalan Pinika tepesinde toplanmaya çağrılıyor, burada ellerini kaldırarak önemli devlet meseleleriyle ilgili kararlarını açıklıyorlardı. Çünkü bu kentin sakinlerine göre çoğunluğun görüşü doğruyla işlerdi. Sokrates'in davasının görüleceği gün mahkeme salonunda 500 kişi vardı. Davacı taraf konuşmasına, karşılarında duran bu adamın bir sahtekar olduğunu söyleyerek başladı. Bu adam yeryüzünün ve gökyüzünün gizlerini çözmeye uğraşıyordu. Dinden sapmış, sağlam argümanları kendi zayıf argümanlarıyla çürütmek için aldatıcı retorik yöntemler geliştirmişti. Üstelik gençleri de olumsuz yönde etkilemiş, sohbetleriyle onları bilinçli olarak yoldan çıkarmaya çalışmıştı. Sokrates suçlamalara yanıt vermeye çalıştı. Gökyüzüyle ilgili hiçbir kuram geliştirmediğini, yeryüzünün gizlerini araştırmadığını, dinden sapmış bir adam olmadığını, aksine kutsal ibadetlerde bulunulması gerektiğine gönülden inandığını, Atinalı gençleri yoldan çıkarmaya çalışmadığını söyledi. Sadece zengin babaları ve bol vakitleri olan bazı gençler onu sorgulama yöntemlerini kullanmaya çalışmışlar. Önemli kişilerin pek çok şeyden habersiz olduklarını herkese kanıtlamaya çalışarak onları kızdırmışlardı. Eğer Sokrates birilerini yoldan çıkardıysa bunu istemeden yapmıştı. Zaten insanın kendi arkadaşlarını bile isteye kötü yola sürüklemesi pek de anlamlı değildi. Çünkü kötü arkadaşlardan bir gün mutlaka kendisi de zarar görürdü. Eğer istemeden bir hata yaptıysa, doğru olan şey ona karşı bir dava açmak değil, kendine gelmesi için küçük bir uyarıda bulunmaktı. Filozof dışarıdan bakıldığında garipsenebilecek bir yaşam sürdüğünü itiraf ediyordu. Pek çok insanın önem verdiği şeylerle uğraşmadım. Örneğin para kazanmak, mülk edinmek, bir asker ya da bir yurttaş olarak şeref madalyaları kazanmak, güçlü bir konuma gelmek, kentlerimizde kurulan siyasi parti ve kulüplere katılmak gibi şeylerle hiç ilgilenmedim. Ancak felsefeye olan tutkusunu besleyen şey aslında Atinalıların yaşamlarını iyileştirmek gibi basit bir arzuydu. Gündelik yaşama ilişkin çıkarlarınızı zihinsel ya da ahlaki zenginliklerin önünde tutmamanız için sizi ikna etmeye çalıştım. Filozofa göre o kendini felsefeye öylesine kaptırmıştı ki, jüri onu beraat ettirmek karşılığında felsefeyi bırakmasını istese bunu asla yapmazdı. Ben her zamanki gibi şöyle demeyi sürdüreceğim. Sevgili dostum, sen bir Atinalısın. Bilgeliği ve gücüyle dünyanın en ünlü ve en büyük kentinde yaşıyorsun. Bütün dikkatini mümkün olduğunca çok para kazanmaya, şan şöhret sahibi olmaya verip, kendi ruhunu anlamak, mükemmelleştirmek ve hakikati aramak için hiç çaba göstermiyor olmaktan utanmıyor musun? Eğer içinizden biri benim söylediğim şeylere de önem verdiğini iddia ederse, o zaman onun gitmesine izin vermeyeceğim. Yanından ayrılmayacak, ona sorular soracak, onu inceleyecek, sınava tabi tutacağım. Bunu tanıştığım herkese, yaşlısına, gencine, yabancısına, Atinalısına, herkese yapacağım. Artık sıra 500 kişiden oluşan jürinin karar vermesine gelmişti. Kısa bir tartışmadan sonra 220 kişi Sokrates'in suçsuz olduğu, 280 kişi de suçlu olduğu kanısına vardı. Filozof alaycı bir ifadeyle şöyle dedi. Doğrusu aradaki farkın bu kadar az olabileceğini düşünmemiştim. Yine de kendine olan güvenini yitirmedi. Kararsızlığa ya da telaşa düşmedi. Onu dinleyenlerin %56'sı felsefi görüşlerine katılmadığı halde bu insanlara duyduğu inancı kaybetmedi. Biz bu kadar sağlam duramıyorsak, kişiliğimizle ya da elde ettiğimiz başarılarla ilgili birkaç ağır söz işitince gözyaşlarına boğuluyorsak, bunun nedeni haklı olduğumuza inanmak için ille de başkalarının onayına gereksinim duymamız olabilir. Başkaları tarafından onaylanmamayı bu kadar ciddiye almamızın temelinde ise yalnızca terfi etmek ya da ayakta kalmayı başarmak gibi pragmatik nedenler değil, çok daha önemli bir neden yatar. Alay alınmak yoldan çıktığımızı gösteren ve asla göz ardı edemeyeceğimiz bir işaret gibi gelir bize. Sokrates tabii ki zaman zaman hatalı olabileceğimizi ve görüşlerimizden şüphe duymamız gerektiğini kabul ederdi. Ama gerçeklik duygumuzla başkalarının onayı arasındaki ilişkiyi değiştirebilecek en önemli bir ayrıntıyı da eklemeden geçmezdi. Düşüncelerimizin ya da yaşam biçimimizin yanlış olduğu, asla ve asla çoğunun görüşleriyle ters düştüğümüz gerçeğinden yola çıkarak kanıtlanamazdı. Bizi endişelendiren, bize karşı olan insanların çokluğu değil, bize karşı olmalarının altında yatan sağlam nedenler olmalıdır. Yani dikkatimizi kabul görmediğimiz gerçeğinden uzaklaştırıp, niçin kabul görmediğimize ilişkin açıklamalara yöneltmeliyiz. İçinde bulunduğumuz topluluğun büyük bölümünün bize karşı olduğunu öğrenmek korkutucu gelebilir. Ama mevkiimizi terk etmeden önce, bu kişilerin hangi yöntemleri kullanarak bu sonuca vardıklarını irdelemeliyiz. Bize muhalefet edenlerin düşünme yöntemlerinin sağlamlığı, onların muhalefetine vereceğimiz değeri belirler. Fakat genellikle tam tersi bir eğilimle hareket ederiz. Herkesi dinleme, her kaba söz, her alaycı davranış karşısında üzülme eğilimiyle. O zaman kendimize en önemli ve en teselli edici soruyu sormayız. Bu kötü eleştiri hangi temele dayanmaktadır? Çünkü biz genellikle ölçüp tartarak, dürüstçe düşünen bir eleştirmenin itirazlarıyla nefret ve kıskançlıkla hareket eden eleştirmenin itirazlarını bir tutarız. Eleştirilerin altında neler yattığını anlamak için kendimize zaman tanımalıyız. Sokrates'in de gayet iyi bildiği gibi eleştirilerin altında yatan düşüncede ilk bakışta fark edilmeyecek bir çarpıklık olabilir. Bizi eleştirenler değişen ruh hallerinden ötürü birdenbire yanlış sonuçlara varmış, ani bir dürtüyle ya da ön yargıyla karar vermiş, hatta kamburlarının gözlere hoş görmesini sağlamak için mevkilerini kullanmış olabilirler. Kısacası sarhoş amatör çömlekçiler gibi yamru yumru düşüncelerle karşımıza çıkmış olabilirler. Ne yazık ki çömlekçiliğin tersine düşünce ürününün iyisini kötüsünden ilk bakışta ayırmak zordur. Halbuki sarhoş bir zanaatkarın yaptığı çömleği ayık meslektaşının yaptığı çömlekten ayırmak hiç de zor değildir. Bu tanımlardan hangisinin iyi olduğuna ilk bakışta karar vermekse çok zor. Cesaret, zeka ve sabır gerektirir. Ön saflarda durup düşmanla savaşan kişi cesurdur. Otoriter bir tavırla dile getirilen kötü bir düşünce, nasıl oluşturulduğuna ilişkin sağlam kanıtlar sunulmamış olsa da, bir süre için sağlam bir düşüncenin taşıdığı ağırlığı taşıyabilir. Ancak dikkatimizi yalnızca karşımızdakilerin vardıkları sonuçlara odaklarsak, onlara belki de hak etmedikleri halde saygı duymaya başlarız. İşte bu yüzden Sokrates, bizi eleştirenlerin yargıya varmak için kullandıkları mantıksal yöntemler üzerinde durmamız gerektiğini vurgular. Eğer bunu yaparsak, muhalefetin getireceği sonuçlardan kendimizi kurtaramasak da, hatalı olmanın bizde doğuracağı zayıflık duygusunu yaşamamış oluruz. Bu fikir Sokrates'in aklına duruşmadan hemen önce, Sicilyalı tanınmış bir retorik hocası olan Polus ile yaptığı sohbet sırasında gelmişti. Ziyaret amacıyla Atina'da bulunan Polus'un insanı ürperten politik görüşleri vardı. Üstelik adam Sokrates'i bu görüşlerin doğruluğuna inandırmayı aklına koymuştu. Polus yalnızca diktatörlerin gerçekten mutlu olabileceklerini ileri sürüyordu. Çünkü insan ancak diktatör olunca istediği gibi davranabilir, düşmanlarını hapse tıkabilir, onların mallarına el koyabilir, hatta onları idam ettirebilirdi. Sokrates bu iddiaları kibarca dinledi. Ardından bunlara bir dizi mantıklı argümanla yanıt verdi. Amacı ancak iyi bir şey yapmanın insana mutluluk getireceğini göstermekti. Ancak Polus ayak direyerek çok sayıda insanın diktatörlere saygı duyduğunu söyledi. Makedonya kralı Arkelios'un amcasını, kuzenini ve 7 yaşındaki meşru varisini öldürttüğünü ama yine de Atina halkının ona büyük destek verdiğini belirtti. Polus'a göre Arkelios'tan hoşlanan insanların sayısı kendi diktatörlük kuramının doğruluğunu kanıtlamaya yetiyordu. Sokrates, Arkelios'tan hoşlanan insanlar bulmanın çok kolay, iyi bir davranış göstermenin kişiye mutluluk getireceği görüşüne destek verecek insanlar bulmanınsa çok daha zor olabileceğini kibarca kabul etti. Benim söylediğim şeyin yanlış olduğunu kanıtlamak için tanıklar çağırman gerektiğini düşünüyorsan, emin ol Atina'daki herkes, burada doğup büyümüş olsun olmasın, herkes sana destek verecektir, diye açıkladı Sokrates. Niceratus'un oğlu Nikias ve hatta dilersen onun erkek kardeşleri, hani şu aralarına dizi dizi Dionysus heykelleri girmiş kardeşler sana destek verebilir. Selius'un oğlu Aristokrates de öyle. Çok istiyorsan bütün Perikles ahalisi ya da herhangi bir Atinalı aile de seve seve yardımına koşar. Ama Sokrates, Polus'un görüşleri için sağlanacak bu denli büyük desteğin bile savunduklarının doğruluğunu kanıtlamaya yetmeyeceğini düşünüyordu. Sorun şu Polus, benimle sohbet ederken kullandığın retorik yöntem ve bu yöntemi kullanarak söylediklerimi çürütme çaban, insanların mahkemelerde yaptıklarının aynı. Mahkemelerde insanlar iddialarına destek verecek çok sayıda tanık bulabilirlerse, üstelik suçladıkları kişinin az sayıda tanığı varsa ya da hiç yoksa, bunun karşı tarafın haksızlığını kanıtlamaya yeteceğini düşünürler. Ancak gerçek söz konusu olduğunda sayısal çoğunluk tamamen değersizdir. Çünkü kişinin aslında sözde saygınlıklarından başka hiçbir şeyleri olmayan ve nedense birdenbire kendisi aleyhinde ifade verme kararı almış tanıklardan oluşan bir ordu tarafından yenilgiye uğratılması pekala mümkündür. Gerçek saygınlık çoğunluğun iradesinden değil, sağlam bir akıl yürütmeden kaynaklanır. Çömlek yaparken işi bilenlerin tavsiyelerine uyup çömleğin sırrını 800 santigrat derece ısıda dönüştürmeliyiz. Bir gemi yaparken daha önce bir kadırga inşa etmiş olanların söylediklerini dikkate almalıyız. Ve ahlaki meseleleri, yani nasıl mutlu, cesur, adil ve iyi olabiliriz gibi soruları ele alırken başkalarının bu konularla ilgili kötü akıl yürütmeleri gözümüzü korkutmamalı. Varılan sonuçlar retorik hocalarının, güçlü generallerin, iyi giyimli teselyalı aristokratların dudaklarından dökülmüş olsa bile. Bunlar seçkinci bir tavrı çağrıştırıyordu. Sokrates gerçekten de seçkinciydi. Yine de onun seçkinliğinde snobluk ya da ön yargı yoktu. Filozof dinlediği görüşler arasında bir ayrım yapıyordu kuşkusuz. Ama bu ayrımı görüşü dile getiren kişinin hangi sınıftan olduğuna, ne kadar zengin olduğuna, büyük askeri başarılar kazanıp kazanmadığına ya da hangi milletten olduğuna bakarak değil, bu görüşe varmak için nasıl akıl yürüttüğüne bakarak yapıyordu. Akıl yürütme yetisi, filozofun da vurguladığı gibi her insanda var olan bir yetiydi. Sokrates'in verdiği örneğe göre eleştirilere maruz kaldığımızda olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporcular gibi davranmalıydık. Düşünün ki bir sporcusunuz. Antrenörünüz iyi cirit atabilmeniz için bazı kaslarınızı özellikle çalıştırmanızı önermiş. Tek ayak üzerinde durup ağırlık kaldırmanız gerekiyor. Dışarıdan bakanlara göre garip bir çalışma olabilir bu. Başarılı olmak için elinize geçen bütün fırsatları teptiğinizi söyleyip sizinle alay edebilirler. Saunaya gittiğinizde şöyle bir konuşmaya kulak misafiri olabilirsiniz. Şehrimizin olimpiyatlarda başarılı olmasından çok bacak kaslarını sergilemekle ilgileniyor. Biraz zalimce ama Sokrates'in arkadaşı Kriton'la konuşmasına kulak verirsek böyle bir sözü ciddiye almamak gerektiğini anlarız. Sokrates: bir sporcu antrenmanlarını ciddiye alıyorsa, başkalarından gelen bütün övgüleri, eleştirileri, düşünceleri hiçbir ayrım gözetmeksizin dikkate mi almalıdır? Yoksa bunlar ancak bir uzmandan, gerçek bir hekimden ya da antrenörden geldiğinde mi dikkate değerdir? Kriton: tabii, yalnızca bir uzmandan geldiğinde. Sokrates: öyleyse bu adam yalnızca bir uzmandan gelebilecek eleştirilerden korkmalı. Ya da yine bir uzmandan gelecek övgüleri dikkate almalı. Sıradan birinin dile getirdiklerini değil. Kriton: kesinlikle öyle. Sokrates: demek ki bu adam davranışlarını, yapacağı fiziksel çalışmaları, yediklerini, içtiklerini, uzmanlık bilgisi olan antrenörün görüşleri doğrultusunda düzenlemeli. Başka insanların değil. Eleştirinin değerli bir eleştiri olup olmadığı, eleştiren kişilerin çokluğuna ya da rütbelerinin yüksek olup olmadığına bakılarak değil, eleştiren kişi ya da kişilerin nasıl bir düşünme sürecinden geçtiklerine bakılarak anlaşılır. Kişinin insanların dile getirdiği bütün görüşlere değil de yalnızca bazılarına, kötü görüşlere değil de yalnızca iyilere saygı duyması gerektiği ilkesinin iyi bir ilke olduğunu düşünüyor musun? İyi görüşler anlama yetisi olanların, kötü görüşlerse böyle bir yetiye sahip olmayanların görüşleridir. Yani sevgili dostum, herkesin bizim hakkımızda neler söylediğini o kadar da umursamamalı. Öte yandan adalet konusunda uzmanlaşmış kişilerin söylediklerini dikkate almalıyız. Sokrates'in davasında görevlendirilen jüri üyeleri uzman değildi. Jüri ağırlıklı olarak yaşlı savaş malullerinden oluşuyordu. Bunlar ek gelir sağlamak için sıklıkla mahkemelerde jüri üyeliği yapan kişilerdi. mahkemede çalıştıkları gün başına 3 altın alıyorlardı. Aslında bu para bir işçinin aldığından bile azdı. Ama eğer 63 yaşındaysanız ve evde oturmaktan sıkılıyorsanız fena para da sayılmazdı. Jüri üyesi olmak için yalnızca şu özellikler aranıyordu. Yunan vatandaşı olmak, sağlam bir zihne sahip olmak ve hiç kimseye borcu olmamak. Gerçi üyelerin sağlam bir zihinsel yapıya sahip olup olmadıkları Sokrates'in ölçütlerine göre değerlendirilmiyordu. Buradaki tek ölçüt, jüri üyeliği için başvuranların düz bir çizgi üzerinde yürüyebiliyor ve adları sorulduğunda doğru yanıt verebiliyor olmalarıydı. Jüri üyeleri duruşmalar sırasında uyukluyorlardı. Neredeyse hiçbirinin benzer vakalardan ya da ilgili kanun maddelerinden haberi yoktu. Üstelik kendilerine bir karara nasıl varmaları gerektiği konusunda hiçbir eğitim verilmiyordu. Sokrates'in duruşmasında görev yapacak jüri üyeleri korkunç önyargılarla mahkemeye gelmişlerdi. Aristofanes'in Sokrates'le ilgili oyunundan hayli etkilenmiş ve bir zamanlar dünyanın en güçlü kenti olan Atina kentinin felaketler yaşamasında filozofun çok büyük etkisi olduğuna inanmışlardı. Mora Savaşı kötü sonla bitmişti. Sparta-Pers ittifakı Atina'nın dize gelmesine yol açmıştı. Kent ablukaya alınmış, donanma yok edilmiş, imparatorluk parçalanmıştı. Yoksul bölgelerde bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış, demokrasi diktatörler tarafından engellenmiş, diktatörlük bin kadar Yunan vatandaşını infaz etmişti. Sokrates'in düşmanlarına göre diktatörlerden pek çoğunun en az bir kere Sokrates'le sohbet etmiş olmaları bir rastlantı değildi. Kritias ve Karmides daha önce Sokrates'le ahlaki meseleler üzerine tartışmıştı ve çoğunluk bu tartışmaların sonucunda diktatörlerin öldürme arzusuyla yanıp tutuşmaya başladıklarına inanıyordu. Atina'nın bu inanılmaz düşüşü başka nasıl açıklanabilirdi? Bir zamanların en büyük Yunan kenti, Persleri 75 yıl önce karada Platia'da ve denizde Mikale'de yenilgiye uğratmış olan bu kent, şimdi neden bu denli büyük aşağılamalara maruz kalıyordu? Kirli giysileri içinde sokaklarda dolaşıp insanlara yanıtları çok açık olan sorular soran adam, olanların kolay ve tamamen hatalı bir açıklamasıydı. Sokrates hiç şansı olmadığını anladı. Bir savunma yapmak için bile yeterli zamanı yoktu. Savunmanın jüriye seslenmek için yalnızca birkaç dakikası vardı. Bir kaptaki su öteki kabın içine boşaldığında bu süre sona eriyordu. Ben kimseyi bilerek ve isteyerek kötü yola sürüklemediğimi biliyorum. Ama sizi buna ikna edemiyorum. Çünkü böyle bir tartışma yapamayacak kadar az zamanımız var. Eğer başka ülkelerde olduğu gibi burada da büyük davalara bir günden fazla zaman ayrılsaydı sizi ikna edebilirdim. Ancak bu şartlar altında bu denli haksız iddiaları çürütmek hiç de kolay değil. Atina Mahkemesi gerçeğin ortaya çıkarılması için oluşturulmuş bir forum değildi. Burada inançlarını mantıksal açıdan hiçbir incelemeye tabi tutmamış, yalnızca suyun bir kaptan ötekine boşalmasını bekleyen bir dizi yaşlı, tek bacaklı adamla kısa bir süre için yüz yüzeydiniz o kadar. Bütün bunları aklınızın bir kenarında tutmak zor olmalıydı. Filozof sıradan Atinalarla sohbetleri sırasında onlara sözünü ettiği gücü şimdi kendisi kullanmalıydı. Belli şartlar altında başkalarının görüşlerini ciddiye almama gücünü. Sokrates, insanların kendisiyle ilgili görüşlerini inatçılığından, herkesi hor gördüğünden reddetmiyordu. Bu zaten her insanın mantığını kullanabilme potansiyeline sahip olduğuna ilişkin inancıyla ters düşerdi. Filozof hayatını Atinalılarla konuşmaya adamıştı. Bu insanların kafalarının nasıl işlediğini ve ne yazık ki pek çoğunun da hiç işlemediğini gayet iyi biliyor, yine de bir gün düşünmeye başlayacaklarını umut ediyordu. Keyfi biçimde karar verme ve herkesce kabul gören fikirleri sorgulamaksızın bunların peşinden gitme gibi eğilimleri olduğunu gözlemlemişti. Bu büyük muhalefet karşısında Atinalıların bu özelliklerini göz önünde bulundurmak kibrinden kaynaklanmıyordu. O mantıklı bir adamdı ve her mantıklı adam gibi kendine inanıyordu. Düşmanlarının gerektiği gibi düşünemediğini anlıyor olmakla birlikte, kendi düşüncelerinin kesinlikle doğru olduğu konusunda direnmekten de kaçınıyordu. Bu insanlar kendisini onaylamadıkları için ölebilirdi. Ama bu, onun hatalı olduğunu göstermiyordu. Tabii felsefesini inkar etmek şartıyla kendi hayatını kurtarabilirdi. Jürinin kendisini suçlu bulmasından sonra bile ölüm cezasından kurtulabilirdi. Ama o, jürinin görüşlerine karşı çıkmayı sürdürerek bu fırsatı tepti. Ölüm cezası aldığımızda nasıl davranmamız gerektiği konusunda Sokrates'in öğütlerine kulak vermeyelim. Onu daha çok mantıksız suçlamalarla karşı karşıya kalan zeki bir insanın kendine olan güvenini nasıl koruyabileceğine ilişkin müthiş bir örnek olarak hatırlayalım. Filozofun konuşması duygusal bir sonla noktalanıyordu. Eğer beni ölüme mahkum ederseniz, yerimi alacak birini kolay kolay bulamazsınız. Komik bir benzetme yapmak gerekirse, kentimizi yetiştirilmiş heybetli bir at, ben de bir at sineğim. Tanrı beni bu atın üstüne yerleştirdi, ona bağlıyım. Çünkü heybetinden ötürü tembelliğe meyleden bu at, bir at sineğinin varlığıyla hareketlenebilir. Eğer sözlerime kulak verirseniz, hayatımı bağışlarsınız. Ne yazık ki bundan çok umutlu değilim. Belki biraz sonra uykunuzdan uyanıp Anitos'u dinleyecek ve beni tek bir darbeyle alaşağı edeceksiniz. Sonra da uyuklamaya devam edeceksiniz. Sokrates yanılmamıştı. Jüri karar vermek için ikinci ve son kez toplandığında 360 jüri üyesi onun idam edilmesinden yana oy kullandı. Üyeler evlerine döndü. Suçluysa hapishaneye götürüldü. Sokrates'in hücresi karanlık ve basık olmalıydı. Caddede yürürken bu yergi suratlı düşünürün ne zaman öldürüleceği konusunda yorum yapan Atinalıların alaycı sözleri bile işitilebiliyordu hücrede. Aslında ölüm cezasının verildiği tarih bir kutsal güne denk gelmemiş olsaydı onu hiç vakit geçirmeden idam ederlerdi. Ancak geleneğe göre Delos'a şükran gününde kimse öldürülemiyordu. Sokrates yumuşak mizacıyla gardiyanın sempatisini kazanmıştı. Gardiyan da son günlerinde onu çok mutlu edecek bir şey yaparak ziyaretçilerin Sokrates'i görmesine izin verdi. Akın akın ziyaretçi geliyordu. Phaidon, Kriton, Kriton'un oğlu Kritobulus, Apollodorus, Hermogenes, Epigenes, Eskines, Antistinis, Ktesippos, Menexenos, Simias, Kebes, Fedondes, Euklides ve Terpsion. Ziyaretçiler Sokrates'in bir katil gibi idam edilmesini bekleyen insanlara karşı nezaket göstermekten, onların yaşamlarını merak etmekten başka bir şey yapmayan filozofun başına gelenlerden ötürü üzüntülerini gizleyemiyorlardı. David'in tablosunda Sokrates, üzüntü içindeki dostları arasında resmedilmiş. Unutmamak gerekir ki bu insanların filozofa bağlılığı, ön yargı ve nefret denizinde bir ada gibi. Diderot, hapishane hücresindeki ruh haliyle bir karşıtlık oluştursun ve biraz da değişiklik olsun diye bu olayı işlemek isteyen ressamlara, başka Atinalıların Sokrates'in ölümüyle ilgili neler hissettiklerini yansıtacak tablolar yapmalarını önerebilirdi. Örneğin, duruşmanın ardından kağıt oynayan 5 jüri üyesi. İddia makamı akşam yemeğinden kalkıp yatmaya hazırlanırken. Dram duygusu gelişmiş bir ressamsa, bu sahneleri işleyen tablolara kısaca Sokrates'in ölümü adını verebilirdi. Vakit geldiğinde Sokrates yalnız ve sakindi. Aslında karısını ve 3 çocuğunu yanına getirmişlerdi. Ama Ksantippe öylesine histerik bir ağlama tutturmuştu ki Sokrates onun dışarı çıkarılmasını istedi. Ölümünü izlemeye gelen dostları da az gözyaşı dökmüyordu. Onca kişinin ölüme gidişini izlemiş olan gardiyan bile şu tuhaf veda konuşmasını yapacak kadar hüzünlenmişti. Burada geçirdiğin zaman içinde seni tanıdığım kadarıyla sen buraya şimdiye kadar getirilenlerin arasında en cömert, en nazik, en iyi adamsın. Getirdiğim mesajın ne olduğunu biliyorsun. Güle güle arkadaşım. kaçınılmaz olana katlanmaya çalış. Gardiyan bunu söyledikten sonra arkasını döndü ve gözyaşları içinde hücreden çıktı. Sonra elinde bir tas baldıranla cellat içeri girdi. Onu görünce Sokrates şöyle dedi. Evet dostum, sen bu meselelerde uzmansın. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sadece iç diye yanıtladı cellat. Ve bacaklarına bir ağırlık gelene kadar hücrenin içinde yürü. Sonra uzan, zehir yapması gerekeni yapacaktır. Bunu söyledikten sonra tası Sokrates'e uzattı. Sokrates tası soğukkanlılıkla aldı. Ne bedeninde bir titreme, ne yüzünün renginde bir değişiklik. Tası dudaklarına götürdü. İçindeki baldıranı uysal uysal içti. Baldıranın tadından dolayı en ufak bir hoşnutsuzluk göstermedi. O ana kadar hepimiz gözyaşlarımızı tutmayı başarmıştık. Fedon anlatıyor. Fakat onun baldıranı içtiğini, hatta bitirdiğini görünce artık kendimizi tutamaz olduk. Gözyaşlarımı durduramıyordum. Kriton gözyaşlarını tutamadığı için yanımızdan uzaklaşmıştı. Hepimizden önce ağlamaya başlayan Apollodorus artık o denli yüksek sesle haykırıp ağlıyordu ki onun bu halini gören herkes kendini iyice bıraktı. Sokrates dışında. Sokrates dostlarını sakinleşmeye çağırdı. ''Şu halinize bakın benim tuhaf dostlarım.'' diye eğlendi onlarla. Sonra ayağa kalkıp zehir etkisini göstersin diye hücrenin içinde yürümeye başladı. Bacaklarında bir ağırlık hissetmeye başlayınca sırt üstü uzandı. Bacaklarında ve ayaklarında his kalmamıştı. Zehir bedeninde yukarı doğru ilerleyip göğsüne ulaştığında bilincini yitirdi. Soluk alışı ağırlaştı. En yakın dostunun gözlerinin artık sabitleştiğini görünce Kriton uzanıp Sokrates'in gözlerini kapadı. ''İşte,'' diyor Fedon, ''dostumuz yaşamını bu şekilde yitirdi. Onun kendi dönemi içinde yaşayan tanıdıklarımız arasında en yürekli, en bilge ve en dürüst insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.'' İnsan gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Belki Sokrates koca kafalı, ayrık gözlü bir adam olarak anlatıldığı için bu ölüm sahnesi bana Fil Adam adlı filmin videosunu izlerken ağladığım o öğleden sonrayı hatırlattı. Bana öyle geldi ki bu iki adam aynı talihsizlikle karşı karşıya kalmışlardı. İyi olmak ama yine de kötü biri gibi algılanmak. Belki fiziksel kusurlarımız yüzünden bizimle alay etmeyecekler ya da hayatımızın işini yaptığımız için idam edilmeyeceğiz. Ama bu yanlış anlaşılma üzerine kurulu senaryolarda evrensel bir şeyler var. Bu hikayelerde bizi bu evrensel mesaja götüren trajik mükemmel birer örnek. Toplumsal yaşam, başkalarının bizimle ilgili algılarıyla bizim kendi gerçekliğimiz arasındaki uyuşmazlıklarla örülü. Temkinli olmaya çalıştığımız zaman aptallıkla suçlanıyoruz. Utangaçlığımız kendini beğenmişlik, başkalarını memnun etme isteğimiz dal kavukluk olarak algılanıyor. Bu yanlış anlamalara son vermek istiyoruz ama birden boğazımız kuruyor. Ağzımızdan çıkan sözlerden hiçbir asıl söylemek istediklerimiz olmuyor. En büyük düşmanlarımız üstümüzdeki mevkilere atanıyor. Bizi çekiştirmeye devam ediyorlar. Aslında masum bir düşünüre yönelen bu haksız nefrete, bize adil davranmayı beceremeyen ya da bunu istemeyen insanlar yüzünden yaşadığımız acıların yankılarını duyuyoruz. Ama bu hikayede içimizi rahatlatacak bir şeyler var. Sokrates'in ölümünden hemen sonra insanların düşünceleri değişmeye başlamış. İsokrates'in anlattığına göre, Eurypides'in Palamedes adlı oyununu izleyenler, Sokrates'in adı geçince gözyaşlarına boğulmuş. Diodorus, Sokrates'i suçlayanların sonunda Atinalılar tarafından linç edildiğini söylüyor. Plutark'ın belirttiğine göre, Atinalılar Sokrates'i suçlayanlara karşı öylesine büyük nefret duymaya başlamışlar ki, onlarla yıkanmak istememiş, onları dışlamışlar. Sonunda bu kişiler çaresiz kalıp kendilerini asmış. Diyojen Laertius'a, Sokrates'in ölümünden kısa bir süre sonra Atinalıların Melitus'un idamına karar verdiğine, Anitus ve Likon'un sürgün edildiğine ve büyük sanatçı Lysippus tarafından yapılan kocaman bronzdan Sokrates heykelinin kentin göbeğine dikildiğini anlatıyor. Filozof sonunda Atina halkının bazı şeylere kendisi gibi bakmaya başlayacağını öngörmüştü. Anlaşılan öyle de oldu. Kötü bir olayın böylesi olumlu sonuçlar doğuracağına inanmak zor olabilir. Ama ön yargıların yok olması ve kıskançlığın azalması için zamana gerek var. İşte biz bunu unutuyoruz. Başkaları tarafından kabul görmediğimiz gerçeğini halk jürilerinin alaycı bakışlarından çıkardığımız sonuçlarla değil, başka yöntemler kullanarak değerlendirmeye teşvik ediyor bu hikaye bizi. Sokrates sınırlı zekaya sahip ve içinde mantıkla desteklenmiş şüpheler barındıran 500 kişi tarafından yargılanmıştı. Çünkü garip görünüşlü biriydi ve Atina Mora Savaşı'nı kaybetmişti. Yine de daha başka, daha büyük mahkemelerin adil kararlar verebileceğine olan inancını yitirmedi. Belli bir zamanda, belli bir yerde olsak bile bu örneği hatırlayıp çok daha nesnel biçimde yargılanabileceğimiz başka memleketlerde, başka dönemlerde yaşıyor olduğumuzu hayal edebiliriz. Kendi ülkemizdeki jürileri ikna edip kendimizi kurtaramasak da, gelecekteki jürilerin olası kararlarıyla teselli bulabiliriz. Yine de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sokrates'in ölümü bizi yanlış nedenlere tutunmaya itebilir. Bu örnekten yola çıkarak duygusal davranıp, çoğunluğun nefret ettiği biri olmakla haklı olmak arasında bir bağlantı olduğu düşüncesine sığınabiliriz. Bütün dahilerin, bütün azizlerin kaderinde önce yanlış anlaşılmak, sonra da Lysippus'un bronz heykelleriyle onurlandırılmak vardır gibi gelebilir bize. Fakat belki biz ne aziz ne de dahiyizdir. Belki meselenin temelinde yatan sağlam nedenlere tutunmak yerine sadece savunma duruşu alıyor, ancak başkaları haksız olduğumuzu söylediği zaman gerçekten de haklı olduğumuzu düşünerek çocukça kendimizi rahatlatıyoruzdur. Sokrates'in sözünü ettiği bu değildi kuşkusuz. Toplum tarafından kabul görmeyişimizi haklı olduğumuzun kesin bir göstergesi olarak kabul etmek, toplum tarafından kabul görmeyişimizi ille de haksız olduğumuzu gösteren bir kanıt olarak kabul etmek kadar safça olacaktır. Bir düşüncenin doğruluğu, herkesin ona inanmasıyla ya da herkesin onu reddetmesiyle değil, bu düşüncenin mantık kurallarına uygun olup olmadığıyla belirlenir. Yani bu düşüncenin çoğunluk tarafından kabul görmediğine bakarak, onun ne yanlış ne de savunmaya geçen bazı insanların yaptığı gibi doğru olduğuna kanaat getirebiliriz. Sokrates bize yol göstererek iki büyük hataya düşmemizi önlemeye çalışmıştır. Çevremizdekilerin söylediklerini her zaman dinlemek ve hiç dinlememek. Eğer onun izinde gider ve yalnızca mantığın söylediklerini dinlersek, arzuladığımız en büyük ödülü kazanabiliriz.